Ayrım 21.
Belki de evde sofrada bir sıkıntı hissetmiş ama ortalığı ayaklandırmamak için söylememişti. Bunu birçok defa yapmıştı çünkü. Ne var ki biraz yürüdükten sonra dayanamayarak yolun bir yerinde bastonuna dayandı, durdu. "Çocuklar, ben iyi değilim galiba," dedi. Alnı terden pırıl pırıl olmuş, yüzünün bütün kanı çekilmişti. Başta Yaver Salih olmak üzere üç arkadaşı da son derece telaşlandılar. Paşa, Kılıç Ali'nin "koluma girin efendim" teklifini reddetti. Bir alçak duvara oturdu, bastonuna dayandı ve "merak edilecek bir şey yok" dedi. "Yorgunluktan olacak. Doktor çağıralım" teklifini reddediyor, arkadaşlarının telaşından sıkılıyordu. "Ortalığı ayağa kaldırmayın" diye emirler veriyordu ama rengi bembeyazdı, dudakları morarmıştı. Haber durumu uzaktan gören personelden biri tarafından hanımefendiye ulaştırıldı. Latife koşarak geldi. Hemen durumu ele aldı. Mustafa Kemal ona da bir şeyi olmadığını söylüyor, bu telaşlardan iyice sıkılıyordu. Latife ise isyan etti adeta. "Ne demekti işi büyütmeyiniz?" Mustafa Kemal köşke girmiş, hemen yatağına yatırılmış, Doktor Refik Saydam acele köşke çağrılmıştı. Herkes aşağı katta korku içinde bekleşiyordu. Latife İstanbul'a telefon ettirerek Doktor Neşet Ömer İrdelp Paşa'yı acele Ankara'ya çağırdı. Refik Saydam Bey, Mustafa Kemal'in bir kalp spazmı geçirdiğini, olayın hafif atlatıldığını söyledi. Neşet Ömer Paşa da aynı şeyleri söyleyecekti ertesi gün. Kalp spazmı, istirahat, uyku, hafif bir perhiz tavsiyesiyle ve 6 gün sonra Neşet Ömer Paşa'nın gazetecilere verdiği bir demeçle tatlıya bağlandı. Gazi Paşa çok çalışmaktan dolayı biraz yorgunluk belirtileri göstermişlerdir. Fakat 6 günlük bir istirahatten sonra tamamıyla sağlığına kavuşmuştur. Bu sebeple kendisinin rahatsızlığı angine de poitrine ve benzeri bir hastalık değildir. Gazi Paşa'nın rahatsızlığına tıp terminolojisinde yorgunluk denir. Doktorların verdiği hafif bir perhiz önerisinin içine tabii içki de giriyordu. Önümüzdeki birkaç günün gerçek bir dinlenme olabilmesi için bu şarttı. Bu spazm olayı Latife Hanım'ı son derece korkuttu. Uyarının anlamı açıktı. Hiçbir vücut böylesine bir ihmale, aldırmazlığa, uykusuzluğa, yorgunluğa ve gerilime dayanamazdı. Ama bu üzüntülü olayı kullanmak Mustafa Kemal'in sağlığını ve daha düzenli yaşamayı yoluna koyabilmek mümkündü. Neşet Ömer Paşa, başbakanla da görüşmüş, durumda korkulacak bir şey olmadığını ona da bildirmişti. Teşhis kesindi, aşırı yorgunluk. Latife, "o halde bu aşırı yorgunluğa karşı yapılacak şey kesin istirahat değil mi?" diye soruyordu. Buna olumlu bir cevap alan Latife Hanım, Mustafa Kemal'i ziyarete ilk gelenlerden Kılıç Ali Bey'e yatak odasına girme izni vermedi ve ayrıca ziyaretçiler için giriş katına bir imza defteri koydurttu. Gerek Kılıç Ali, gerek Salih Bozok, Neşet Ömer'den izin aldıkları için bu yasağa fena halde öfkelendiler. Ama kime ne diyebilirlerdi ki? Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Neyse ki bu bekleyiş o kadar da uzun sürmemişti. Bir sabah paşa Latife Hanım'a, "neden beni görmeye kimse gelmiyor?" diye sorunca Latife Hanım, "geliyorlar paşam ama ben onları odanıza çıkarmıyorum. Aşağıda ziyaret defterini imzalıyorlar." deyince Gazi hem şaşırdı hem öfkelendi. "Ben onlardan yorulmam Latife," diye öfkesini açıkladı ve "yoksa benim bana söylenmeyen bir hastalığım mı var?" diye sordu. Yasak o gün kalkmış, ziyaret defteri kaldırılmıştı. Yaverlerine paşa emir veriyordu şimdi. Kimi görmek istiyorsa köşke çağırtıyordu. Durum eski günlere dönmek üzereydi. O zaman Latife Hanım, Neşet Ömer'in de yardımıyla Mustafa Kemal'i ikna etti ve İzmir'e tebdili havaya gitme önerisini kabul ettirdi. Böylece karı koca daha önce de olduğu gibi birkaç gün İzmir'de baş başa kalacaklar ve Latife sevgili paşasına prevantal bir istirahat imkanı sağlayacaktı. Başbakan İsmet Paşa'ya Halk Partisi başkanlığına vekalet etmesi için bir yazı yazılmış, yol hazırlıkları yapılmış, 21 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal'e İstiklal Madalyası verilmiş, sonunda 2 Ocak 1924 günü İzmir'e hareket edilmişti. Mustafa Kemal'in bu prevantal istirahat önerisini gerçi kabul etmiş görünüyordu ama anladığımız kadarıyla İzmir programı konusunda düşündükleri vardı. Büyük Nutuk'un ikinci cildinde ve 845 sayfada bu İzmir gezisini Gazi şöyle anlatıyor. 1924 yılı başında büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyununu İzmir'de yapacaktık. Bu münasebetle 1924 yılı Ocak ayı başında İzmir'e gittim. Orada 2 ay kaldım. Aslında Muammer Bey'in Göztepe'deki evinde konukluk süresi 53 gündür. Geri kalan günler yolculukta geçmiştir. Latife Hanım ve Gazi bu süre içinde İzmir'de neler yaptılar? Kısaca göz gezdirir ve o günlerin üstünden bir kanat vuruşuyla geçersek, program 8 Ocak 1924 günü Işıklar Köyü'nde kız ve erkek okullarını ziyaret ve köylülerle görüşmeyle başlıyor. Sonra İzmir Belediyesi'ni ziyaret. İnönü Zaferi'nin 3. yıl dönümünü kutlama. İzmir'de halk arasında çeşitli gezintiler. Hilali Ahmer, Kızılay, Fahri Başkanlığını kabul. Sanat okullarını ziyaret. Ankara'da gündeme gelen ve telgrafla paşaya ulaştırılan halifelik sorunu, çözüm yolları, Mersinli'ye gezinti, İstanbul gazetecilerini kabul, onlar için verilen yemek davetleri, Türk Ocağı'nı ziyaret, Ayaslu, Kuşadası, Söke yolculukları sonunda 10 Şubat günü başlayan 1. Kolordu Harp oyunları. İzmir'e gelen eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabul, Ankara'dan harp oyunlarını izlemeye gelen İsmet, Fevzi, Kazım Karabekir Paşalarla Bahri Baba tiyatrosunda Uçurum adlı oyunu seyretme. Harp oyunlarının bitimi ve komutanlara hitap etme. Ve 23 Şubat günü İzmir'den Ankara'ya dönüş. Bütün bu saydığımız yerlerde yapılan konuşmalar, her yerde, her fırsatta halkla sohbetler ve Göztepe'deki eve gelen özel konuklar, özel sohbetler, davetler ve ziyafetler. Bu arada bir de Latife Hanım'ın yakın akrabalarından Ayşe Taliha Hanım'ın düğünü var. Mustafa Kemal bu düğüne de katılıyor. Ayşe Taliha Akatürk o günün anılarını şöyle anlatıyor bizlere. Düğünümüz Refika Halam'ın, Latife'nin büyük annesi, Göztepe'deki köşkünde yapılıyordu. 3 takım erkek saz, 4 takım kadın saz vardı. Gazi Hazretleri ve Latife ablam onur konuğu olarak davetliydiler. Gerçi çeşitli görevleri, ziyaretleri vardı. Gelemezler sanıyorduk. Nitekim Latife Hanım her ihtimale karşı babaannesinin yadigarı çok değerli bir yüzüğünü dadısı Binnaz Hanım'la geline yollamıştı. Pırlanta çerçeve içinde büyük zümrüt ile süslü bu yüzüğü mor bir kadife kutuda hanıma veren dadı, "Bu size Paşa Hazretlerinin hediyesi," demiş, kutuyu uzatmıştı. Ama o sıra Mustafa Kemal ve Latife Hanım köşkten içeri girdiler. Bütün davetliler koşuşuyor, sevinçten ağlayan Ayşe Taliha Akatürk ikisinin ellerine sarılıyor, öpüyor, teşekkürler ediyor. "Şunu da ekleyeyim," diyor Taliha Hanım. "Latife ablam benim düğünüme çarşafsız geldi. Zati o çarşaf giymezdi evlenmeden önce. Cici diye bir atı vardı, ona binerdi. Bu yüzden de Muammer Bey'e sık sık tehditler gelirdi. Kızın gavur oldu, onu öldüreceğiz diye. Ben de hiç çarşaf giymedim." Ayşe Taliha Hanım, Ragıp Paşa'nın torunu ve Mehmet Ali Bey'in kızıydı. Ali Rıza Akatürk ile evlenmişti. Türk Havacılığı'nın kurucularından olan Ali Rıza Bey, Şeria'da İsmet Paşa ile Çanakkale'de Mustafa Kemal ile birlikte savaşmıştı. Ankara'da kritik günler. Ankara'ya dönüşte her şeye yeniden ve aynı yerden başlanmıştı. Her gece yine sofralar kuruluyor, belli şahıslar her an Paşa ile Latife'nin arasına giriyor sanki. Ondan başka kimse Paşa'nın sağlığını düşünmüyordu. Onlar yiyorlar, içiyorlar, Paşa yemiyor ama onlarla birlikte içiyor. Latife Hanım'ın en çok üstünde durduğu mesele bu. Çünkü ciddi bir sağlık sorunu. Paşa'nın da en çok huzurunu kaçıran müdahale konusu bu oluyor. Çünkü bu konuda ileri geri konuşan herkes gibi Latife de bir kez olsun ona neden içiyorsun diye sormuyor, sadece içme diyor. Son Anadolu yolculuğunda bu konuda fazla ileri gittiği bir gün Mustafa Kemal'in öfkesini gören genç kadın bir kez daha bu konuya karışmayacağına kendi kendine söz vermişti. O yolculukta bir akşam İsmail Habib Sevük ziyarete geldi Mustafa Kemal'i. Paşa çocuğa içki getirin diye emretti. Getiremediler çünkü Latife Hanım bütün içkileri ortalıktan kaldırmıştı. Hizmet edenler emri yerine getiremedikleri için kemküm etmeye başlayınca Latife, "Paşam içkimiz yok, çünkü ben hepsini gönderdim," dedi. Ama paşanın o andaki yüzünü görünce de nasıl bir yanlış yaptığını anladı. Bu kez Mustafa Kemal öfkesini saklamıyor, bu tür olup bittilerden hoşlanmadığını açık seçik belli ediyordu. Dipten, derinden bir öfkeyle. İzmir dönüşü işler olağanüstü bir yoğunluk almıştı Ankara'da. 1 Mart 1924 günü hilafetin kaldırılması için meclise verilen önerge gündeme geldi. Ve çetin çekişmelerden sonra 4 Mart günü kabul edildi. Bu olayın reperküsyonlara elbette mecliste olduğu gibi tüm ülkede de İslam aleminde de büyük dalgalanmalara sebep olacaktı, oluyordu. Hedef tahtası yine Mustafa Kemal'di doğal olarak. Bu arada o günlerin diliyle tevhid-i tedrisat denen öğrenim birliği ve öğrenimde fırsat eşitliği konulu çok önemli bir konu da meclisteydi. Medreseler kaldırılıyor, okumada kız erkek eşitliği gündeme geliyor, çağdaş eğitim seferberliği başlatılıyordu. Bu yeniliklerin basına, basın yoluyla da halka ulaştırılması ya da halkla yapılan doğrudan temaslar, konuşmalar, savunmalar öncelikle Mustafa Kemal'in omuzlarındaydı ve de Başbakan İsmet Paşa'nın. Bu yorgunlukların yanında Mustafa Kemal'i en çok düşündüren, aynı zamanda da en çok dinlendiren olay yeşil bir Ankara, yeşil bir başkent yaratma projesiydi. Yeşil bir Ankara ama genelde yeşil bir dünya Mustafa Kemal için yalnızca uygulanması gereken bir proje değil, kökü çok derinlerde bir tutku, bir aşk, bir özlemdi. O günlerin ağaçsız, çimensiz, çiçeksiz Ankara'sından nasıl rahatsız olduğunu, buna nasıl üzüldüğünü bilmeyen yoktu. Çankaya'dan meclise giden yol üzerinde bir tek iğde ağacı vardı o günler. Mustafa Kemal hiç ihmal etmez, arabası o yoldan gelirken ve geçerken, yanında kim varsa onu omuzundan tutar, "Bak, bu benim iğde ağacım," derdi. O ağaca aşıktı sanki, öylesine severdi onu. Belki de 6-7 yaşındaki çocukluk günlerinin kara bir anısına dayanıyordu bu sevgi. Babası o günlerin birinde Pazar Köprüsü'nde gümrük muhafaza memurluğunu bırakıp kerestecilik yapmaya başlamıştı ortağıyla birlikte. Ortak keresteciliğin gerektirdiği parayı sağlıyor, Ali Rıza Efendi ise Olimpos Ormanı'ndan kesim ruhsatı almaktan başlayarak kerestelerin gemiye yüklenmesine kadar süre gelen işleri yürütüyordu. Bu işlemler sırasında yasal yürütme kadar önemli olan bir de eşkıya yasası vardı. Rum eşkıya ormandan çıkan her keresteden kendi koyduğu miktar bir harç almadan malı kimseye vermezdi. Gel gör ki Ali Rıza Efendi böyle bir haksız isteğe karşı çıkıyor, eşkıya'ya bir kuruş bile vermek istemiyordu. Bu çekişme gecenin birinde onların bütün kerestelerinin yakılmasıyla son buldu. Olayın çocuk Mustafa'yı etkileyen yanı, keresteler yanarken ormanı da tutuşturması ve Olimpos ormanlarının o gece yanıp kavrulmasıydı. Bu olayı küçük oğlan belki de hiç unutamadı. Mustafa Kemal'in hayatında bize kadar ulaşan birkaç ağaç öyküsü var ki bu konudaki düşüncemizi doğrular niteliktedir. İşte Gazi'nin gelirken geçerken selamlayıp herkese tanıttığı o iğde ağacı da bunlardan biridir. Bir gün aynı yere gelip aynı heyecanla "Bak, bu benim iğde ağacım," derken ağacın yerinde olmadığını fark etti paşa. Gözlerine inanamadı. "Dur," dedi şoförüne. Arabadan fırladı ve "Buradaki ağaca ne oldu?" diye sordu orada çalışan yol işçilerine. Ağaç kesilmişti. Çünkü yol genişletiliyordu. İğde ağacı ise yolun tam ortasında devrilip uzana kalmıştı. Büyük bir acıyla arabasına dönen paşa, yüzünü elleriyle kapamış ağlıyordu. Ağacını kesmişlerdi. Belki de arabadakiler ve yol işçileri, "Kötü bir iğde ağacı, ne var bunda ağlayacak?" diye soruyorlardı kendilerine. Ama Gazi, tek bir ağacın bile ne demek olduğunu biliyordu. Elbette ağlardı. O ağaç, bozkırı yeşile dönüştürecek bir umut simgesiydi Gazi için. 1924'ün Mayıs ayının 11. günü Mustafa Kemal Ankara Şehremini Belediye Başkanı Asıf İlbay Bey'i yanına alarak Ankara'da bir orman çiftliği kurulması için düşünülen topraklara götürdü. Orada bir çadırlı karargah kurulmuştu bile. Gazi burada kurulacak orman çiftliğinin örnek bir çiftlik olmasını istiyordu. Oraya dikilecek her ağaç belki de onun iğde ağacının bir kefareti olacaktı. Hem de Olimpos ormanındaki tüm ağaçların. Çankaya Köşkü'nün yaver dairesi genişletilirken zorunlu görülerek kesilen bir başka ağaca karşı da Mustafa Kemal aynı duyarlı tepkiyi göstermiş, buradaki ağaç ne oldu sorusuna aldığı cevaptan sonra "Bana sorsaydınız size ağaç kesmeden de bu işin nasıl yapılacağını söylerdim" diye sitem ederek onarılan bölüyü görmeden geri dönmüştü. Beni çok düşündüren ve heyecanlandıran ağaç olaylarından biri de Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü bahçesindeki bir ağacı yerinde bulamayınca bahçıvana sorduğu sualdi. "Buradaki ağacı ne yaptınız?" "Kestik paşam." "Neden ama neden?" "Gölge vermekten başka bir işe yaradığı yoktu ki." Paşa yürüdü gitti oradan. Ne desin? Sonra köşkün idare müdürüne şu emri verdi. "O çocuğa başka bir yerde iş verin. Bu bahçede görmek istemiyorum ama iş verin." Bir şey daha, İsmet Paşa ile birlikte ağaçsız bir bozkırda at binerlerken bir gün o sarı sıcağın içinden sesleniyor Gazi, yazgı arkadaşına. "İsmet, bana öyle bir din teklif et ki ne olur ibadeti ağaca tapmak olsun." Bu istek doğaya saygısının derinliğini, köklülüğünü, şiddetini gösteren sıcak bir ifade ve özlemdi sadece. Duyguların ihaneti. İşte Fikriye Hanım'ın alel acele ve izin almadan memlekete dönüşü de bugünlere rastlıyor. Gerçi Mustafa Kemal Fikriye olayından söz açılan bir gün ölenle olan hakkında konuşmanın bir yararı olmaz demiş, sözü kapatmışsa da olayların akışında boşluk ve anlamsızlık bırakmamak için konu üzerinde bir an durmak istiyoruz. Ölenle olan. Bu güzel deyimi ondan öğrenile beri hiç unutamıyorum. Ölenle olan. Fikriye Hanım, Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlendiğini Münih'te kaldığı preventoryumda bir gazete haberinden öğrenmişti ve bundan sonra onu oralarda tutmak imkansız hale geldi. Genç ve hasta kadın, Bursa'da yaşadığı isteri krizlerini şimdi burada da yaşıyor, paşanın iyileşmeden dönme öğüdünü unutmuş gibi bütün hatırlatmalara rağmen ne doktorları ne konsolosu dinlemiyor ve Mustafa Kemal'in emrini yerine getirmiyordu. Bütün engelleme gayretleri boşunaydı. Hiç beklenmedik bir sabah habersiz ve izinsiz Ankara'ya gelerek Çankaya Köşkü'ne dayandı. O nazik, o zarif Fikriye Hanım. Ali Çavuş, Latife Hanım'la çay içtikleri az bulunur bir beraberlik saatinde Mustafa Kemal'e çekine çekine "Bir misafirimiz var paşam" diye haber verdi. Bu misafirin Fikriye Hanım olduğunu öğrendikleri zaman her ikisinin de keyfi görülür biçimde kaçmıştı. O gece ve daha sonraki birkaç gece Fikriye biraz da zorla Çankaya'nın davetsiz konuğu oldu. Mustafa Kemal açıkça izin almadan ve iyileşmeden geldiği için ona kızdığını belli ederek sitemler etti. Latife Hanım o ilk ziyaret sabahı, "Madem ki misafirimiz, buyurun hoş geldin diyelim paşam" diyerek Mustafa Kemal'in kolunda Fikriye'nin yanına giderken nazik ama uzak, aynı zamanda da fazla pırıltılı bir birlikteliği sergileyen gösterişli bir antre yaptı. Sonraki günler ise Keçiören'de Fikriye Hanım için hazırlanması kararlaştırılan eve taşınmasını bekledi sadece. Sofralar hariç Fikriye ile yüz yüze gelmedi. Taşınma olayı beklenilenden fazla birkaç gün uzayınca da konuğun kapısı önünde misafirin neden hala gitmediğinin hesabını Ali Çavuş'tan saklamadığı bir öfkeyle ve yüksek sesle sordu. Acımasızca ve ısrarla. Çok gençti. İnsan ilişkilerinde yeterince olgunlaşmamıştı. Akıllı ama daha çok da duygusaldı. Zengin ailelerin şımartılmış kızıydı bir bakıma da. Baş kaldırmaya alışıktı. Nazının çekilmesine de. Bunlar mazeret sayılabilir miydi? Sanmıyoruz. Ama gerçek buydu. Ne var ki o şimdi Gazi Paşa'nın eşiydi. Çankaya'da hüküm buna göre yazılırdı ve genç Latife işte bu ince noktayı iyi hesaplayamıyordu bir türlü. Fikriye ise artık evli bir erkek olan Mustafa Kemal'in durumunu bir türlü anlayamıyor, yenik düştüğünü, şansını kaybettiğini bir türlü kabul edemiyordu. Belki de hastalık ve ölüm korkusu ve artık savaşma gücünün ve vaktinin kalmadığı inancı onu sonuçsuz girişimlere itiyor, bir türlü Çankaya'dan gözünü ve yüreğini çekemiyordu. Mustafa Kemal zaten hep bundan ve de gerçekten korkmuş ve bu ağın içinde düşmemek için neylesine çabalamıştı. Ama işte iki kadının amansız kıskacı içindeydi şimdi. Olay öylesine ağır bir baskı haline geldi ki sonunda yaveri Resuhi Bey'e hiç istemediği halde kendisi izin vermedikçe Fikriye Hanım'ın artık köşke alınmaması emrini vermek zorunda kaldı. Bu emir onun elbette hemen de hiç bilmediği ve kimseye uygulamadığı talihsiz bir zorunluluktu. Sonunda genç kadın kesinlikle köşke kabul edilemeyeceğini öğrendiği gün oraya geldiği arabanın içinde paşaya Avrupa'dan armağan getirdiği ama bir türlü veremediği bir tabancayla kendini vurdu. 30 Mayıs 1924.